Ayrım 15.
Bu baldırı çıplakların saray önündeki yaygarasından ürken Sultan 3. Ahmet de belki tahtımı kurtarırım umuduyla güya çok sevdiği damadı Sadrazam İbrahim Paşa ile birlikte İbrahim Paşa'nın damatları Kaptanı Derya Kaymak Mustafa'yı ve Sadrazam yardımcısı Kethuda Mehmet Paşa'yı boğdurtup cesetlerini bir öküz arabasıyla göndererek önlerine attırmıştır ertesi sabah. Bu olay karşısında kan kokusu almış kurt sürüsüne dönen çapulcular da İbrahim Paşa'nın cesetini bir atın kuyruğuna bağlayarak yollarda sürükleyip parça parça etmişlerdir. Eski Halep kadısı Şakir Bey para vererek gizlice toplatabildiği parçaları gene geceliğin gizlice şehzade başındaki çeşmenin yanına gömdürmüştür. Ulema Yeniçeri işbirliğine karşı yeni cephe. Batılılaşma, askeri okullar ve münevver. Patronu Halil ayaklanması kuşkusuz yalnız Sadrazam İbrahim Paşa'nın cesedinin parça parça edilmesiyle de sınırlı kalmamıştır bilindiği gibi. Bu çapulcuları ayaklandıran elebaşı ulema Ayasofya vaizi İspirzade Ahmet Efendi'nin küstah bir dille yüzüne karşı "Padişahım, siz saltanattan çekilmedikçe bu kıyamın dağılması muhaldir, olanaksızdır" demesi üzerine Sultan 3. Ahmet de hemen o gün saltanattan çekilmiştir, canına dokunulmamasını dileyerek. İlginçtir, darbe henüz sonuçlanmamış, çapulcular sarayın önünde hala şeriat isteriz diye bağırırken daha ulema iktidara bir an önce el koyabilmek için atamalara başlamış ve Divane Meşrep, Deli İbrahim Efendi adında bir medrese hocasını İstanbul kadılığına, ayaklanmayı planlayan ulemanın elebaşılarından İstanbul kadısı Zülale Hasan Efendi'ye Anadolu kazaskerliğine, Mirzazade Şeyh Mehmet Efendi'yi sürgüne gönderdikleri Yenişehirli Abdullah Efendi'nin yerini Şeyhülislamlığa getirmişlerdir bir oldu bittiyle. İstanbul'un yeni kadısı Divane Meşrep İbrahim Efendi'nin yaptığı ilk işte Sadabat'taki Kağıthane ve Ali Bey derelerinin iki yanına yapılmış konak ve kasırların yakılması için çevresindeki mollaları kışkırtmak olmuştur. Sultan 1. Mahmud'un Hristiyan alemine karşı rezil oluruz gerekçesiyle yakılmasına izin vermeyip tellal çıkararak Sadabat'ta köşkü olanlar bilsinler ve de bugünden beri 3 gün içinde köşkleri kendileri söküp yıksınlar diye bağırtması üzerine de bu kez çapulcu takımı köşk sahiplerinden daha önce davranarak 150'yi aşkın konak ve köşkü bir anda yerle bir ederek yağmalamışlar, yetişmiş ağaçları bile köklerinden sökerek bütün bahçeleri tarumar etmişlerdir. Sanki darbenin asıl amacı da budur. İslami yaşam biçimiyle hiç uyuşmayan bu yeni yaşam biçimini gelişip yaygınlaşmasına fırsat vermeden ortadan kaldırmaktır. Çünkü ilginçtir, Sultan 3. Ahmet'in belki tahtımı kurtarırım düşüncesiyle Sadrazam İbrahim Paşa'yı ve iki damadını boğdurup çapulcuların önüne attırmasının dışında başka bir cinayet de işlenmemiştir bu ayaklanmada. Eski yöneticileri bir takım adalara sürgün etmekle yetinmiştir ulema. Sanki gerçekten de asıl hedef Sadabat, dolayısıyla batılı yaşam biçimidir. Nitekim Ahmet Refik de bu olayı anlatırken, o gün İstanbul'da Batı sanatı adına yapılan bütün binalar çatır çatır yıkılmaya, yıllardan beri yağma ve ganimetten yoksun kalanlar tarafından kuru tahtaları bile kapışılmaya başlandı. Hocaların Batı uygarlığına karşı bu düşmanlıklarından padişah bile korktu diye yazmaktadır. Demek toplumsal yaşamda herhangi bir etkisi henüz söz konusu dahi değil ki, Batı adına ne varsa her şeyin yerle bir edildiği o gün İbrahim Müteferrika'nın basım evi akla bile gelmemiştir galiba. Ayrıca bir köşeye sıkışmış küçük bir atölye olsa gerek ki patronu Halil ayaklanmasına kadar geçen 2 yıl içinde de ancak 6 kitapçık basılabilmiştir zaten. Özetlersek ta 1582 yılında 3. Murad'ın sevgili oğlu Şehzade Mehmet, Sultan 3. Mehmet için tam 50 yük gümüş akçe harcatarak yaptırdığı Osmanlı tarihinde o güne dek bir eşi daha görülmemiş, 2 ay süren sünnet düğününde konuğu yabancı hükümdarları İstanbul'da iyi ağırladıkları için ne dilerseniz dileyin benden demesini fırsat bilip devşirme Hristiyan çocuklarının yanı sıra artık Müslüman çocuklarının da alınmasını sağlayarak kapı kulu ocaklarının yozlaştırılmasını ustaca başlatıp 17. yüzyıl ortalarında da çocuk sultan Avcı 4. Mehmet döneminde önce devşirme usulünü toptan kaldırtıp ardından 1665'te de acemi olanlar ocağı ile Enderun okulunu toptan kapattırarak Yeniçeri ocağını kökten bir yapısal değişime uğratıp tam anlamıyla kontrol altına almayı başaran ulema, 18. yüzyıl daha başında bu kez hiç beklemedikleri yeni bir düşmanla karşılaşmışlardır görüldüğü gibi. Enderun okulundan yetişmiş rakiplerden artık kurtulduk diye sevinirlerken, bu kez de karşılarına Katolik Kilisesi'nin bağnazlığından, şehrinden kaçıp Osmanlı'ya sığınmış batılı aydınlar çıkmıştır birden. Fakat ilginçtir, Profesör Berkes'in sözünü ettiği, bu yeni akımın öncüleri sayabileceğimiz 14. Louis'nin 1715 Mart'ında Protestanlığı Fransa'da kesinlikle yasaklaması üzerine ülke dışına kaçan Hugenotlardan bir kısmının da Osmanlı ülkesine sığındığından ve de Rochefort adında bir Hugenot subayının sultana sunduğu Babe Ali hizmetinde bir fen kıtası kurulması üzerine tasarı adlı rapordan ola ki herhangi bir yankı uyandırmadığı için o tarihte tutulmuş ve kayınnamelerde de hiç bahsedilmemektedir. Nitekim Doktor Adnan Adıvar da Osmanlı Türklerinde İlim adlı kitabında Hammer'ın dolaylı bir biçimde sözünü ettiğini belirttiği bu de Rochefort için bu zatın kim olduğunu tespit etmeye muvaffak olamadım. Ansiklopedilerde, tercüme-i hal kitaplarında bu isme ve bu tarihe uygun ve tanınmış bir isim yoktur demektedir. Ancak yukarıda andığımız Lale Devri adlı kitabında İsyana Yeniçerilerinde iştirak etmeleri için mühim sebepler yok değildi. İbrahim Paşa Nizami Cedid askeri yetiştirmeye başlamıştı derken bir dipnotla da tam o tarihlerde 1716-1719 yılları arasında İstanbul'da bulunmuş Fransız Büyükelçisi Marcos de Bonac'ın Sefaretname adlı anılarını kaynak olarak göstermesine bakılırsa Ahmet Refik'in de Rochefort'a bir göndermede bulunduğundan kuşku duyulmasa gerektir galiba. Üstelik Hugenotların Osmanlı ülkesine gelip sığınmaları daha sonraki yıllarda da sürmüştür. Örneğin 1729'da Avustralyalıların elinden kurtulur kurtulmaz öcünü almak için Osmanlı'ya sığınan Kont Bonneval da Hugenotlarla yakından ilgilenmiştir. Profesör Berkes'in belirlemelerine göre, büyük bir olasılıkla kendisi de Fransa'dan kaçmış bir Hugenot olan Sicilya Devleti'nin İstanbul temsilcisi Chenier'in 1745'te Avusturya elçisine gönderdiği bir raporda Kont Bonneval'ın Rochefort'un 27 yıl önce yazdığı bu raporun içeriğini ayrıntılarına varıncaya dek bildiği belirtilmektedir. Hammer da zaten bu raporu kaynak olarak kullanmaktadır. 1762'de İstanbul'da doğmuş ünlü Fransız şair André Chenier da gene büyük bir olasılıkla bu Chenier'in torunu veya yeğeni bir Hugenot olsa gerektir. Tarihimize Humbaracı Ahmet Paşa adıyla geçmiş olan Kont Bonneval, 14. Louis döneminde Fransız ordusunda subay iken 1706'da 31 yaşında ülkesinden kaçmak zorunda kalmış ve Avusturya'ya sığınmıştır. Avusturya ordusunun Fransa ve Osmanlılarla yaptığı savaşlarda birçok önemli başarı da kazanmış olmasına karşın tam 22 yıl sonra Prens Eugen ile arası açılınca bu kez de Avusturya'dan ayrılmak zorunda kalmış ve 1729'da 54 yaşındayken Avusturyalılara karşı savaşıp öcünü alabilmek için Müslümanlığı kabul edip adının değiştirilmesine bile razı olmuştur. Ne var ki tam İstanbul'a geleceği günlerde ulemanın gemi iyice azıya almış olması ve ardından patronu Halil Ulayı'nın patlak vermesi yüzünden bir sürede Gümülcine'de kalmasına gerek duyulmuş ve ancak bir yıl sonra patronu Halil ile arkadaşları bütünüyle temizlenip düzen yeniden sağlanınca yeni bir humbaracı ocağı kurma göreviyle kendisine beylerbeyi sahanı verilerek İstanbul'a çağrılmıştır. Nitekim Profesör Berkes de Bostancı Ocağı'ndan seçilmiş 300 gence Haydarpaşa sahrasında Avrupa usulü askerlik eğitimi verilmeye başlanılmasının Yeniçerilerin kışkırtılmasına önemli bir rol oynadığı kanısında olduğunu belirterek bu ayaklanma üzerine talimlere de derhal son verilmiştir diye yazmaktadır. Yani gelmeden önce adını değiştirip Müslümanlığa da geçmiş olsa o günlerde bir Hristiyan ülke ordusuna yetişmiş eski bir generalin saraya çağrılmasının ne gibi olaylara yol açacağını kestirmek öyle pek de zor olmasa gerektir doğrusu. Kont Bonneval'ın veya Müslüman adıyla Humbaracı Ahmet Paşa'nın İstanbul'a yeni bir askeri birlik oluşturmak üzere özel bir anlaşmayla çağrıldığı da kuşkusuz olsa gerek ki daha gelirken yanında Bosnalılardan seçtiği bir grup Humbaracı askeri de getirmiştir kimi tarihçilerin belirttiklerine göre. Ola ki bu gizli anlaşmayı da 1729-1731 yılları arasında Bosna ve Rumeli valisi olan Topal Osman Paşa yapmıştır ve 1731 yılı Eylül'ünde sadrazamlığa atandığında onları da beraberinde İstanbul'a getirmiştir sultanın olurunu alıp. Bu iş için kendisi gibi Müslümanlığa geçmiş 3 Fransız subayı ile Fransız hükümeti tarafından gönderilen 2 topçu subayını da yanına vermiştir. İlginçtir, patronu Halil olayıyla Yeniçeri Ocağı'nın artık ulemanın elinde tam anlamıyla bir taşeron kuruluş haline döndüğünün farkına varan saray, Sultan 1. Mahmut, bir yandan Osmanlı'ya sığınmış yabancı subaylardan da yararlanarak kapı kullarına seçenek oluşturacak yeni bir orduyu tez elden kurabilmek için çırpınırken, Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın verdiği bilgiye göre öte yandan da ordunun Sekban ve Sipahiler bölümünü yeniden düzenleyerek eski gücüne kavuşturabilmenin yollarını aramaya başlamışlar ve 1732 yılı başlarında timar sistemiyle ilgili yeni bir ferman da çıkarmışlardır. Ancak ne yazık ki tarihçilerimiz bu fermanla getirilmek istenilen yenilikler hakkında fazla da bir bilgi vermemektedirler. Görüldüğü gibi Kont Bonival, Osmanlılar tarafından özel olarak İstanbul'a çağrılan ve saraya alınarak orduda görevlendirilen ilk Avrupalı keferedir galiba. Üstelik gerçekten de gelir gelmez hemen eğitime başlamış ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde Üsküdar'da Ayazma Sarayı'nda her biri yüzer ile 22 subay ve erbaş olmak üzere 122 kişiden oluşan 3 bölüklü yeni bir topçu, Humbaracı Birliği kurmayı başarmıştır. Ancak Kont Bonival'ın Humbaracı Ahmet Paşa adıyla Osmanlılara yaptığı hizmet, gördüğümüz kadarıyla Avrupa usulüne göre eğitilmiş yeni bir Humbaracı ocağı oluşturmakla da kalmamıştır yalnız. Bosna'dan getirdiği Humbaracılarla birlikte Bostancı Ocağı'ndan seçtiği askerleri eğiterek yeni bir Humbaracı kıtası oluşturur ve 1733 yılında Üsküdar'da yeni bir Humbaracı kışlası yaptırırken Fen ve Tatbikat Okulu'nu da açmıştır. Bilindiği gibi Yeniçeri ocaklarına asker ve subay yetiştiren tek okul Acemi Olanlar Ocağı ile Enderun'un daha 1600'lü yılların ortalarında Çocuk Sultan 4. Mehmet döneminde ulemanın kışkırtması ve çevirdiği dolaplar yüzünden kapatılmasıyla Osmanlı ordusu da çaresiz bütünüyle alaylı yöneticilere kalmış olsa gerektir giderek. Bu nedenle bizce de hiç kuşku yok ki Kont Bonival'ın Osmanlılara yaptığı en büyük hizmet bu gerçeğin farkına varıp İmparatorluğun içinde bulunduğu sorunların artık Avrupa'dan sağlanacak birkaç subayla kapıkulu ocaklarında bazı yenilikler yaparak değil ancak askeri okullar açıp hızla yetiştirilecek subaylarla yepyeni bir ordu kurarak aşılabileceği gerçeğine sarayı da inandırmış olmasıdır. Gerçi tarihçilerin verdiği bilgilere göre bu okulun ömrü galiba pek de uzun sürmemiştir çünkü Moralı Topal Osman Paşa'dan sonra sadrazamlığa getirilen aşk uğruna İstanbul'a gelmiş Venedikli bir doktorun oğlu, Hekimoğlu Ali Paşa döneminde de saraydan gerekli desteği görmüş olmasına karşın Kont Bonival 1736'lardan itibaren gözden düşmüş, hatta sadrazam yeğen Mehmet Paşa tarafından 1738'de Kastamonu'ya sürgün bile edilmiştir. Nitekim Profesör Uzunçarşılı da bu konuda uzak görür bir hükümdar olan 1. Mahmut, savaşlardaki başarısızlığın nedenini anlayarak Avrupa orduları tarzında bir ordu kurulmasına kesinlikle zorunluluk bulunduğuna karar verip işe önce Humbaracı Ocağı'nın kurulmasıyla başlamış ise de isyandan ulemanın gene ayaklanmasından korktuğu için asıl iyileştirilmesi gereken kapıkulu ocaklarına ve özellikle de Yeniçeri Ocağı'na dokunmamıştır diye yazmaktadır. Fakat 1. Mahmud'un ardından tahta çıkan Sultan 3. Osman döneminde hiç beklenilmedik ilginç bir gelişme daha olmuş, Katolik Kilisesi'nin şehrinden kaçıp Osmanlı'ya sığınan keferelerden sonra bu kez de Fransa hükümeti Osmanlı ordusuyla yakından ilgilenmeye başlamıştır. Rusların Osmanlı'yı yenip Karadeniz'e egemen olmaları Fransa'nın çıkarlarına ters düşmektedir. Bu nedenle böyle bir olasılığa karşı en ciddi önlem olarak Osmanlı ordusunun güçlendirilmesine karar verilmiş ve bu amaçla da İstanbul elçisi Fransa Kralı 15. Louis adına Osmanlı yöneticileriyle bir ön görüşme yapmak üzere görevlendirilmiştir. Ancak böyle bir yardımın Osmanlılarca onur sorunu yapılıp şiddetle reddedileceği anlaşılınca da bu kez ordu hakkında bilgi toplamak üzere Baron de Tott adında bir asker özel olarak İstanbul'a gönderilmiştir. Örneğin Profesör Uzunçarşılı da her ne kadar metnin içinde zaten nicedir İstanbul'da elçilikte görevli olarak bulunan hem asker hem diplomat Baron de Tott'un Osmanlı ordusu hakkında bilgi toplamakla görevlendirildiğini öne sürmekte ise de aynı metnin altında verdiği bir dipnotunda siyasal nedenlerle Fransa'ya sığınarak Fransız ordusunda görev almış soylu bir Macar subayının oğlu olarak Fransa'da doğan Baron de Tott'un Fransa Kralı 15. Louis'nin buyruğuyla yeni atanan elçi Vergennes ile birlikte 1755 yılında Osmanlı ordusu hakkında bilgi toplamakla görevlendirilerek özel olarak görevlendirildiği yazmaktadır. Osmanlı Tarihi C4 K1 S479 dipnot ve 480. Ne ki Profesör Mümtaz Turhan da söz konusu yıllarda Fransa'nın Osmanlı sefiri olan Vergennes'in de damadı Macar soylularından Baron de Tott adındaki bu zat Türkçe öğrenmek maksadıyla İstanbul'a gelmiştir diyerek baronun zaten nicedir İstanbul'da bulunduğu görüşünü dolaylı bir biçimde de olsa savunmuyor değildir doğrusu. Profesör Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Devlet Kitapları, İstanbul 1969 S202. Ancak ister görevli olarak gönderilsin ister dil öğrenmek amacıyla gelmiş olsun gene Profesör Uzunçarşılı'nın aynı dipnotunda verdiği bilgiye göre Baron de Tott İstanbul'da 1767'ye kadar tam 10 küsür yıl kalmıştır. 1767'de de Fransa'ya geri çağrılmamış Kırım'a gönderilmiştir bu kez de. Bilindiği gibi Baron de Tott'un anılarında asabi, zayıf karakterli, son derece meraklı, kuşkucu biri olarak tanımladığı 3. Osman'ın saltanatı uzun sürmemiş, 1756 yılında ölünce yerine 3. Mustafa tahta çıkmıştır. Aynı yıl Fransa ile Avusturya'nın bir anlaşma imzalaması üzerine Saksonya'ya saldırarak 7 yıl sürecek bir savaşı başlatmış olan Prusya Kralı 2. Frederick, Rusya'nın da savaşa katılmasıyla iyice zor duruma düşünce Osmanlıların da Avusturya ve Rusya'ya karşı savaşa katılmalarını sağlayabilmek için bir anlaşma yapma yollarını aramaya başlamış ve bu amaçla İstanbul'a özel elçiler göndermiştir. Görüldüğü gibi Osmanlı ordusunun durumuyla artık yalnız Fransa değil Prusyalılar da yakından ilgilenmektedirler. Ama ne var ki 1756 yılında sadaret mührünü almış olan Sadrazam Koca Ragıp Paşa hem barışçı hem de gerçekçi biridir. Ahmet Cevdet Paşa'nın Tarihi Cevdet'te belirttiği gibi gerek Doğu gerek Rumeli seferlerinde bizzat bulunup yapılan işlerin esasını bildiğinden 6 yıllık sadareti süresince sulh yolunu tutmuş ve harpten kaçınmıştır. Prusya Kralı 2. Frederick'in anlaşma önerisini de hemen çevirmemiş, sürekli umut vererek sadareti süresince oyalamıştır onları. Hatta Prusyalılarla bir an önce anlaşma imzalanarak Ruslara karşı savaşa girilmesinden yana olan Sultan 3. Mustafa, "Eğer Gares düşündüğün şey akçe ise Edirne kapıdan Rusça'ya kadar iki geçeli altın dizerim" diye öfkeyle karşı çıkınca da kendisine, "Aman sultanım, devlet âliyeniz yapmış olduğu savaşlarla nasıl bir aslan olduğunu bütün düşmanlarına göstermiştir. Fakat şimdiki halde tırnakları aşınmış olup şayet savaş esnasında düşman bu halini anlarsa durumumuz müşkül olur. Askere bir nizam verildikten sonra bu iş düşünülse gerektir" diyerek oyalamıştır onu da. Tarih Cevdet C1 115. İlginçtir Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın ölmesiyle 7 yıl savaşının sona ermesi de 1763 yılında hemen hemen aynı günlerde olmuştur. Ve Prusya Kralı 2. Frederick Avrupa'nın o dönemdeki en büyük devletleri olan Fransa, Avusturya ve Rusya karşısında tek başına kalmasına karşın büyük bir utku ile çıkmıştır o savaştan. Sultan 3. Mustafa ise başlarda da değindiğimiz gibi ilmi nücuma çok düşkündür ve falcılara baktırmadan hiçbir işe karar vermemektedir. Nitekim Prusya Kralı'nın Avrupa'nın 3 büyük devletine karşı verdiği bu savaştan yengiyle çıkmasını da falcılarının, müneccimlerinin becerisine yorduğu içindir ki Sadrazam Koca Ragıp Paşa'nın ölümünden hemen ardından saray tarihçisi resmi Ahmet Efendi'yi Prusya'nın başkenti Berlin'e elçi göndererek kraldan Rusya'ya açacağı savaşta yol göstermeleri için müneccimlerinin en ünlülerinden üçünü kendisine bir süre için ödünç vermesini istemiştir. Üstelik 1750'lerin başında Rusların Karadeniz'e inmesini çıkarlarına aykırı buldukları için Osmanlı ordusunu güçlendirmeyi düşünen bu amaçla Baron de Tott'u İstanbul'a özel olarak gönderen Fransızlar da ilginçtir daha 1756'dan itibaren birden politika değiştirerek artık bir Rus-Osmanlı savaşı çıkarmaları için Osmanlı yöneticilerini sürekli kışkırtmaya başlamışlardır sanki. Baron de Tott'un 1767'de Paris'e geri çağrılmak yerine Kırım'a gönderilmesi de doğrusu oldukça ilgi çekicidir. 1755'te Osmanlı ordusunu Rusya'ya karşı güçlendirmek için güya yardım önerilerinde bulunduğu halde 1756'da birden Prusya ile olan anlaşmasını bozup Osmanlı'nın iki ezeli düşmanı Avusturya ve Rusya ile anlaşma imzalamasından dolayı Fransa'ya galiba artık pek de güvenmeyen Sultan 3. Mustafa Rusya'ya karşı savaş açılmasından yanadır zaten nicedir. Bu nedenle Kral 2. Frederik'in müneccim yerine nasihat göndermiş olmasının da öfkesiyle ola ki kendi müneccimlerinin falına uyarak 1768'de patlak veren Kırım olaylarını fırsat bilip karşı çıkan sadrazamları da değiştirmek pahasına Rusya'ya acele savaş açılmasına karar verdirtmiştir. Rusların sanki birilerini kovalıyormuş gibi 1768'de durup dururken Osmanlı sınırlarını aşıp Müslümanları da öldürerek Kırım'da olay yaratmaları ile Fransızların İstanbul'da görevli elemanları Baron de Tott'u gene durup dururken 1767'de Kırım'a göndermiş olmaları arasında gerçekten hiçbir ilişki yok mudur acaba? Çünkü ilginçtir, savaşın daha yılı dolmuş dolmamışken Fransızlarca tasarlandığı şekilde istenilen sonuçlar alınmaya başlanılmıştır sanki. Örneğin ordunun ilk günden ardı ardına aldığı yenilgiler yüzünden Osmanlılar çaresiz kalıp gene Fransızlardan yardım istemiş olsalar gerek ki savaşın daha birinci yılında 1769'da Baron de Tott bu kez üstelik sarayın davetiyle Sultan 3. Mustafa'nın askeri danışmanı olarak İstanbul'a gelmiştir. Fransa'dan yeni bir ordunun bir an önce kurulabilmesi için başka uzmanlar da istenilmiştir. Fransa'dan istenilen topçular Obert adında bir topçu çavuşunun yönetiminde İstanbul'a gelerek 1773'te işe başlamışlardır. Baron de Tott da tıpkı Kont Bonneval gibi gelir gelmez ilk iş olarak bir yandan yeni bir topçu birliğinin oluşturulmasına çalışırken öte yandan da bir dershane okul açılması için girişimlere başlamıştır hemen. Ancak Kont Bonneval'ın gelir gelmez Müslüman olup adını değiştirmesine karşılık General Baron de Frances Tott sarayda tam 17 yıl görev yaptığı halde ne Müslümanlığa geçmiş ne de adını değiştirmiştir. Üstelik Sultan 3. Mustafa'nın 1774 yılı başlarında ölmesinden sonra da tahta çıkan 1. Abdülhamit'in danışmanı olarak göreve devam etmiştir. 1786 yılında Fransa'ya dönmüş, 1793'te de ülkesi Macaristan'da ölmüştür. Galiba salt bu bilgiler bile General Tott'un Osmanlı Sarayı'na Fransa hükümeti tarafından görevlendirilerek gönderilmiş olduğunu kanıtlamaya yetse gerektir. Ama ne yazık ki tam 40 yıl önce 1733'lerde Kont Bonneval'ın kurduğu Üsküdar'daki yeni humbaracı ocağı ile Hendesane'den demek ortada pek de bir şey kalmamış ki Baron de Tott da bu kez Kağıthane'de yeni bir topçu birliği oluşturabilmek için eğitimleri başlatmış, Haliç'te Hasköy dolaylarında yeni bir top dökümhanesi kurdurtmuş ve anılarında verdiği bilgilere göre de 1773'te gene Haliç'te tersanedeki küçücük bir odada kurulacak yeni ordunun gereksineceği teknik subayları yetiştirmek amacıyla Riyaziye Mektebi adıyla bir dershane açmıştır.